Taşan Doktor Ekrem Buray İkinci bizimle birlikte hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
Teşekkür ederim. Yeni bir yıl mutlaka mesajınız var.
Evet, öncelikle sizin bu radyonun çalışanlarının ve bütün dinleyenlerin ve bütün dünya halkının yeni yılını tebrik ediyorum. Hayırlara, sulh ve sükun içinde, rahat içinde bir hayata vesile olmasını diliyorum.
İnşallah. Güzel günler görelim.
Güzel günler görelim.
İnşallah. Biz bugün yine geçmişe bir yolculuk yapacağız. Doçent Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikte İstanbul sokaklarında dolaşacağız ama bu defa yayan değil.
Değil, evet. Çünkü daha önce de bahsettik, İstanbul sokaklarında bir müddet herkes yaya gezmek zorundaydı. Hatta bu asırlarca sürmüştü. Şimdiki gibi araba, nakil vasıtaları yoktu. Fakat artık öyle bir devre geldi ki İstanbul içinde de bir yerden bir yere gitmek için bazı nakil vasıtaları var. Hı hı. Biraz onlardan bahsedelim dedik. Çünkü günümüzdeki hayatla çok benzerliği yok. İnsanlara çok değişik geleceğini düşünüyoruz. Şimdi daha önceki programlarda zannediyorum söylemiştim, İstanbul'da zaten mesafeler birbirine yakın. Sur için İstanbul demek zaten. Boğaz henüz daha keşfedilmemiş. Boğaz'da oturan yok. Küçük küçük köyler var. İstanbul dediğiniz karşıda Üsküdar. Üsküdar'a bağlı küçük bir köy olan Kadıköy, Kızıltoprak, onlar da köyler bu tarafa doğru. Yani bir Üsküdar var karşıda, biraz böyle eli yüzü tutulan şehir gibi olan, kasaba gibi olan.
İlla uca gelir. Ha,
bu tarafta Eyüp var. Eyüp de köy kasaba arası bir yerleşim merkezi. Şehre benzeyen Suriçi ve Galata yakasında. O da şehir ve kasaba arası.
Nereye kadar yerleşim. Galata yakasındaki yer? Mesela Taksim'e kadar çıkıyor mu?
Hayır. O, Taksim şehrin dışında kalıyor. Zaten su bağlanan yer olduğu için sular umumiyetle şehrin dışında olur. Taksim ismini oradan aldı. Yani klasik dönemde bugünkü kulenin etrafı, orada Galata surları vardı. Sonra yıkıldı. İstiklal Caddesi'nin alt tarafı, tünelin etrafı çok az bir yerleşim merkezi var. Ama bu tarafa doğru, Haliç'e doğru, Hasköy, Kasımpaşa, oralarda birbirine bitişik köyler var. Dolayısıyla onlar da şeye de bağlı, Galata'ya bağlı.
Şimdiki gibi böyle bir dizi bina görmüyoruz. Binalar, hayır, boşluk tabii. Binalar.
Yani şeyden, Arap Camii'nden artık Perşembe çıktıktan sonra epey bir müddet bina yok. Sonra Kasımpaşa başlıyor. Ondan sonra Hasköy. Aralarda bir, yani her biri müstakil bir köy hüviyetinde.
Klasik dönem dediğimiz ne zamana kadar?
Tanzimat öncesine biz klasik dönem deriz umumiyetle. Çünkü klasik dönem dediğimiz İstanbul'un fethinden Tanzimat devrine kadar olan yaklaşık 400 yıla yakın bir zaman İstanbul'da çok az değişiklik olmuştur. Yani kıyafetler, yaşama tarzı, bir mimari, hayat, sosyal hayat, esnaf, ticaret hayatı hep aynıdır.
Ama Osmanlı'da enflasyon var mıdır?
Hayır.
Bu o zaman bu da bir sabit.
Şöyle enflasyon vardır. Savaşların biteviye sürdüğü zamanlarda eğer devlet hazinesi boşalırsa o takdirde devletin bastırdığı paralarda küçük ayarlar yapılır. Paradaki gümüş nispeti düşürülür. O aradaki fark hazineye gelir kaydedilir. Böyle bir enflasyon var. Bunu normal insanlar, yani halktan kimseler yapmasın diye paraların kenarı tırtıklı basılırdı Osmanlılar'da. Bugün de paraların kenarının tırtıklı basılma geleneği oradan kalma. Törpüleyerek paranın ağırlığını düşürmesinler diye alıp satanlar. Bilmez ki karşı taraf parayı gördü mü tamam o para zanneder. Halbuki o törpülenmiştir bir miktar. O bundan önce parayı eline alan kimse tarafından ona mani olmak için paralar tırtıklı yapılırdı. Böyle arizi bir enflasyon var. Yani daha ziyade savaş dönemlerine ait bir enflasyon var. Bir de yine savaş, afet ve soğuklarla alakalı olarak gıda maddelerinin kıt olduğu zamanlar orada da bir pahalılık söz konusu oluyor.
Yani
bunun dışında normal
olunca
bir teviye, yani bizim şu son 20 yıldır yaşadığımız bir teviye enflasyon söz konusu değil Osmanlılar'da. Yani her yıl bir öncekinden %30, %40 tüketici, öyle bir şey Osmanlı için söz konusu değil.
Şimdi tekrar isterseniz klasik dönem içindeki Osmanlı dağılım.
Şimdi herkes bir yerden bir yere yürüyerek gidiyor. Ata binme imtiyazı da yok sur içinde. Araba zaten yok. Olması da mümkün değil. Çünkü İstanbul dar, sokakları, efendim bir yerden bir yere gitmek zaten kolay bir yer. Araba geleneği yok. Sultan II. Mahmut zamanında Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra Sultan Mahmut İstanbul içinde ata ve arabaya binme yasağını kaldırıyor. Ve İstanbul içinde de artık arabaların az da olsa boy gösterdiğini görüyoruz.
Nasıl arabalar bunlar?
Şimdi İstanbul'da bu araba yasağından önce de araba kullanılıyordu. Ama İstanbul surları içinde değil. Boğaz köylerine birine giderken, Eyüp'e giderken, yani sur dışında bir yere giderken araba kullanılıyordu.
Peki sur içinde oturan birisi sur dışına giderken sur dışına kadar yaya gidiyor oradan mı?
Gidiyor oradan sonra araba getirttiriyor.
Şimdiki şey gibi mesela yaya yollarının sonunda bekleyen taksiler,
evet, taksiler
gibi.
Taksiler gibi. Yani şehrin içine arabanın girmesi mümkün değil. Hayvanın bile girmesi mümkün değil. Nerede kaldı ki araba? Fakat şehir dışında köyler var, sayfiyeler var. Buralarda, buralara arabayla gidiliyor. Şimdi üç çeşit araba var Osmanlılar'da. Bir saray arabaları var. Bir konak arabaları dediğimiz halkın kullandığı arabalar var. Bir de kira arabaları var. Kira arabaları da insanların bindiği ve yükün taşındığı arabalar olmak üzere ayrılıyor. Bu klasik dönemde de var ama sur içine girmiyor. Sultan Mahmut zamanından sonra artık şehir içine de arabaların girdiğini görüyoruz. Şimdi saray arabaları dediğimiz arabalar nispeten daha ihtişamlıdır. Ama hiçbir zaman o şabriyeler gibi, o papanın bindiği, Avrupa krallarının bindiği arabalar gibi böyle altınla şuydu bu değil tabii ki. Ama Topkapı Sarayı'na gidenler görmüşlerdir. Girişte hemen sağda arabaların teşhir edildiği bir müze var. Orada saray arabaları var. Saray arabaları biraz ihtişamlıdır. Klasik devirdeki saray arabaları öküzlerle çekilen arabalardı. Bunlara koçu denirdi. Koçuların daha küçüklerini halk da kullanırdı. Biraz daha hafif, ihtişamsız olanını. Bunların daha da ufakları vardı. Onlara da talika denirdi. İki öküz çekiyor bunu. Bir kağanı düşünün. Köylerdeki kağanı. Fakat bunun biraz daha şehre adapte edilmiş hali. Hanımlar daha ziyade araba kullanır. Erkeklerin araba kullanması çok ayıplanırdı.
Araba hasta kullanmak derken?
Arabaya binmek, binmek yani. Binmek manasına söylüyorum. Çünkü hanımların sokaklarda gezmesi de çok fazla tasvip edilmediği için o zaman toplum düzeninde bir yerden bir yere ancak arabayla gitmesine müsaade ediliyor. Arabaya binmek kadınsılık alametidir. Hatta Kanuni Sultan Süleyman Ziget Varsefen'e giderken güzel bir saltanat arabasıyla gitmişti. Her şehire girişlerinde bir şehir geçiyorlar ya, padişah şehre girmeden önce arabadan ata binerdi, şehrin içinde atla geçerdi, şehirden çıktıktan sonra tekrar arabaya.
Ki çok hastaydı. İhtişamlı bir görünüm.
Evet, çok hastaydı. Yine Sultan Reşat yeni prostat ameliyatı olmuş. Zaten yaşlı. Gut hastalığı da var, nikris hastalığı da var. Buna rağmen Kosova'ya gittiği zaman trenle Manastır'a kadar gidiyor. Araba getiriyorlar. Orada bir Arnavut isyanı olmuştu. O isyanı bastırmak üzere çok ordu asker gönderdi iddiatçılar. Fakat bastıramadılar. Padişahın oraya gitmesi uygun görüldü. Nasihat etmesi. Padişah trenle Manastır'a gitti. Araba getirdi. Yok dedi. Arabaya binmeyeyim. Çünkü onlar beni at üzerinde görmek isterler. Ve at üzerinde...
O heybeti istiyorlar.
O çok hasta, ızdıraplı olduğu halde at üzerinde Kosova'ya gitti. Cuma namazı kılındı, nasihat edildi ve isyan bastırıldı. Padişahın bulunması isyanı bastırdı. Yine Sultan 1. Mahmut için söyleniyor. Efendim arabayla Cuma selamına çıkın diyorlar. Çok hasta, yok diyor. Halkın beni at üzerinde görmek ister. Cuma selamına gidiyor, Cuma namazı kılınıyor, dönüyor. Topkapı Sarayı'nın dış kapısına içeri girer girmez atın üzerinde vefat ediyor.
O kadar evet, rahatsız
oldu. O kadar rahatsız olduğu halde yani buna ehemmiyet veriyorlar. Ata binmek bir statü alameti. Saray arabaları var. Saray arabaları kapalıdır. İki tarafında pencereleri vardır. İki tarafında vardır. Çünkü iki tarafta halkı selamlamak icap eder mecbur kalınırsa. Hanedan üyelerinin, hanımların bindiği arabalarda ise kapalıdır bu perdeler.
Görünmez.
Görünmez. Dışarıdan görünmez ama saltanat arabası olduğu bellidir. Şimdi gelelim konak arabalarına. İstanbul'da herkesin arabası olması mümkün değil. Daha ziyade zenginlerin, beylerin, paşaların arabaları var. Eskiden, hatta Osmanlı Devleti'nin son zamanlarına kadar, yani yıkılışına kadar, bakanların, müdürlerin, aklınıza ne geliyor, bürokratların hiçbirisinin arabası yoktu. Kendi arabaları vardı. Arabacıları, seyisleri kendilerine aitti. Yani onları kendileri beslerdi. Görevden alındığı zaman eğer ihtiyacı yoksa arabayı ve arabacılara yol verirdi. Arabayı da sattırırdı.
Yani şimdiki gibi biz sen genel müdürsün sana bir araba verelim demiyorlar.
1, 2, 3, 4 araba verildiği oluyor. Osmanlılar'da böyle bir şey yok.
Model yenilemek de yok o zaman.
Mümkün değil. Yani o artık şeye kalmış, paşa hazretlerine kalmış. Bazı paşaların bir iki arabası olduğu vakidir. Yani bir kendisinin bindiği, bir çocuklarının bindiği, böyle iki arabanın olduğu vakidir. Ama şurası önemli, kendileri arabayı alırlar, kendileri seyisini ve masraflarını karşılarlar. Atlarını falan kendileri çeker. Onun için her evde atların ve arabanın konacağı yerler vardı eskiden. Yalıysa kayıkların konacağı yer vardı. Ha bir de arabaya neden çok ihtiyaç duyulmamış? Çünkü İstanbul içinde nakliye umumiyetle deniz yoluyla yapılmış.
Ne güzel. Şimdi istenen ama elde edilemeyen
bir şey yani. Evet. Nereye gidilirse gidesin düşünün. Yani sur içinde de bir yere gidecek olsalar kayıkla dolaşmayı tercih etmişler. Haliç içi zaten öyle. Hı. Boğaz içi öyle kayık tutarak.
Bir de içerilerde çok yerleşim olmadığı için kıyıya ulaşmak yeterli.
Yani yerleşim merkezleri kıyıya yakın hep. Yani düşünün ki Güngören, Bağcılar, Esenler gibi çok ortada kalan yerler yok o zaman. Mertel gibi yerler yok. Bunlar küçük küçük mandıra köyleridir. Küçücük mandıra köyleridir. Oranın halkı da zaten kayıya falan binme ihtiyacı hissetmez. Yani inek besleyen, koyun besleyen köylülerdir. Balkan köylüleridir. Onun için kayıkla yapıldığı için bir de arabaya ihtiyaç yok. Şimdi konak arabaları umumiyetle koçuydu onlarda. Yani iki öküzün çektiği koçular. Fakat daha zahmetli bu İstanbul içinde arabaya izin verildiği zaman koca bir koçunun koçular çok süslü olurdu. Yani şimdi siz köylerdeki kan arabasını düşünmeyin. Öküzler süslenmiş. Araba süslü. Pırıl pırıl. Gerek İstanbul içinde gerek İstanbul dışında mesela Tokat gibi Balıkesir gibi yerlerde araba yapılırdı. Çok güzel arabalar süslü işlemeli falan böyle insan bakmaya kıyamaz o arabalara. Gravürlerde hala vardır. Koçular biraz ufaltıldı. Tek öküzün çektiği küçük bir araba haline getirildi. İçine arkasında bir odası var.
Odanın, daha hafif oldu
odanın
yani.
İçinde bir iki hanım işte böyle karşılıklı oturur. Minderler var, sergiler var. Dışı perdeyle kapalı. Yani demir bir kafes düşünün üstünde. Kafes değil de büyük bir iskele düşünün. Üzeri örtülmüş.
Tahtalarla
veya kilimlerle örtülmüş. İçinde hanımlar oturuyor. Dışarıdan kimse gözükmüyor. Bunlara talika denirdi. Bunlarla gezilirdi. Daha sonra kupa arabaları çıktı. Atların çektiği kupa arabaları. Aynı bunlar gibi filmlerde vardır. Kapalı posta arabaları düşünün. Kapalı bir oda. Küçük bir oda. İki kişinin yan yana veya dört kişinin karşılıklı oturduğu arabalar.
Küçük birer vagon gibi.
Güzel küçük birer vagon gibi. İki taraftan inişi binişi vardır. İki tarafta penceresi vardır. Bunlar çok moda olmuştu İstanbul içinde. Bilhassa hanımların bindiği arabalardı bunlar. Kupa arabaları.
Sene? Yıl dersek.
Tanzimat'tan sonra.
Sonra ama aşağı artık yukarı sona
1800,
doğru.
1850'ler kupa arabalarının çıkışı. 1840'lı 50'li yıllardır kupa arabalarının çıkışı. Kupa arabalarını takiben Sultanahmet zamanlarının başlarında fayton ve landolar çıktı. Faytonu bugün herkes bilir. Tek tarafı körüklü, iki kişinin ancak oturabildiği arabalardır. Körüğü vardır. Körüğü açıldı mı yazlık gibi olur. Körüğü kapandı mı yağmurdan, rüzgardan ve meraklı nazarlardan içine binenleri korur. Açık araba olmasına rağmen. Landonlar karşılıklı dört kişinin oturabildiği, faytonun karşılıklı iki arkası olduğunu düşünün. İki körüğü var. Kapandığı zaman üst bütün üstü kapanıyor. İki veya dört atın daha ziyade landonları iki at çekerdi. Faytonları bir at çekerdi. Bindiği arabalardır bunlar. Bunlar şehrin içinde binilen arabalar. Bir de kira arabaları var. Kira arabaları da ya yük arabaları da normal tahtadan hiç etrafı örtülmeyen yük arabalardı.
Şimdiki
at arabası gibi hala yaşıyor. Anadolu'da da çok yerlerde var. Bunların da yaylıları var, yaysızları var. Yaylı at arabaları İstanbul'da hiç olmamış. Anadolu'da vardır. Çünkü Anadolu'da yaylı at arabaları fayton falan fazla olmadığı için Anadolu kasabalarını insan taşır. Yaysız arabalara Tatar arabası denir. Onlar da insan taşımak mümkün değildir. Ancak çocuğunu doğuramayan hanımlar veya böbrek taşını düşüremeyen hastaları Tatar arabasına bindirirlerdi. Sadece yük taşımaya mahsustu İstanbul'da. Onun dışındaki kira arabaları yolcu taşımaya mahsus. Kupa, koçu, talika, fayton, lando hepsi var.
Süslü müdür bunlarda?
Arabacının inisiyatifine göre bilhassa koçular, kupalar süslüdür. Landolar ve faytonların zaten kendine mahsus bir körüklü meşinden olduğu için fazla süslenmez. Ama bazı arabacılar, şimdi onlardan da belki bahsedeceğiz, mizaçlarına, tiplerine göre arabaları süslemeleri vaki oluyordu.
Birazdan bu konuya devam edeceğiz. Özellikle de filmlere yansıyan böyle güçlü kuvvetli erkeklerin çektiği arabalar var mıdır diye soracağım. Çünkü filmlerde hep o var. Birazdan yine birlikte olacağız. Bizimle kalın lütfen. Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. İstanbul'u konuşuyoruz. İstanbul ve İstanbul'un arabalarını.
Unuttum ben daha önce söylemeyi. Bir de tahterevanlar vardı klasik dönemde. İki güçlü kuvvetli adamın bir önde bir arkada olduğu halde küçük bir oda düşünün. Bir kişinin oturabildiği. Umumiyetle hanımlar bundan bir yerden bir yere giderlerdi tahterevan. Filmlerde falan çok kimse görmüştür. Bu çabuk çekildi hayatımızdan. Ama saray tahterevanları biraz daha ihtişamlıydı. Meşhur Mahpeyker Kösem Sultan'ın, Valide Sultan'ın ve Hatice Terhan Sultan'ın tahterevanla İstanbul seyahatleri meşhurdur. İstanbul'un içinde dar sokaklar, dar caddeler bir yerden bir yere gitmek zor. Tahterevanla kolay. Bu iki sultan hanımın çocukları birincisi Sultan 4. Murat idi. Diğeri de Sultan 4. Mehmet'ti. Küçük yaşta tahta çıktığı için bu valide sultanlar naibe-i saltanat idi. Vekil olarak bir müddet devleti idare ettiler. İşte İstanbul halkının sıkıntılarını, dertlerini yerinde görmek için bunlar bu tahtıravanla şehrin içinde gezerlerdi. Bununla ilgili çok hikayeler, hatıralar vardır. Buradan anlıyoruz ki o zamanlar tahtıravan da bir nakil vasıtasıdır. Çok yaygın olmamakla beraber şehrin içinde tahtıravanla da bir yerden bir yere intikal söz konusu olmuştur.
Güvenlik açısından nasıl değerlendiriyorsunuz bu araçları? Bir valide sultanın iki ya da dört kişi nezaretinde.
İki kişi arabayı çekiyor. Hı. Önünde arkasında da bostancılar, muhafızlar var. O zaman İstanbul'da asayiş o kadar çok rencide edilmiş değildi. Yani zannetmiyorum ki fazla bundan dolayı bir endişe duysunlar. Hı hı. Çok zaman da mütenekkiren, tedbirli kıyafetle gidiyor ama şehrin içinde tahtirevanla giden birisi her zaman dikkati çeker. Hı hı hı. Yani bunun içindekini valide sultan olduğu belki alametinden belli değildi. Zaten saray arabaları da saray arabası olduğu çok belli olan arabalar değildi. Hı. Yani gören, mesela Avrupa'da bir arabayı gördüğünüz zaman bu saray arabası üzerinde armasıyla, arabacıların kıyafetiyle bellidir. Fakat İstanbul'da bu saray arabası mıdır değil midir? Çok iyi bilmeyen fark edemezdi eskiden. Bu da öyle olabilir. Ama bunda bir endişe duymamışlar. Hı hı. Ya o zamanki İstanbul'un genel havası böyleydi.
Sonuçta içindeki kim olursa olsun tahtirevanla geziyorsa.
Yani bir de güpe gündüz yani bir valide sultana tutup da İstanbul halkını saldıracak o zaten söz konusu olamaz. Hı hı. Yani ona cesaret edemez kimse. Öyle bir kötü niyetli olsa bile buna cesaret edebileceğini zannetmiyorum. Belli sayıda eğer tedbirli kıyafetle çıkmamışsa koruması vardır. Tedbirli kıyafetle çıkmışsa bile yani şimdiki bu sivil korumalar gibi belki validesini uzaktan takip eden, icabından müdahale etmek üzere kendisini takip eden bir birlik belki muhafaza ediliyordu. Bununla ilgili çok teferruatlı bilgimiz yok ama bu şekilde bir tedbir aldıklarını düşünüyorum.
Neden çıkarlardı tahterevanla dolaşmaya?
Efendim şimdi İstanbul imparatorluğun kalbidir. İstanbul az çok imparatorluğun ücra köşelerinin havasını bile yansıtır. Esnafın durumu nasıl? Halkın durumu nasıl? Mahallelerin durumu nasıl? Asayiş nasıl? Ulaşım nasıl? Sokakların temizliği nasıl? Mimari kaidelere uyum var mı? Yok mu? Bunun gibi çok çeşitli sebeplerle valide sultanlar çıkardı.
Bunu sadece gözler mi yoksa halkla
gözler,
konuşur mu?
Gözler gerekirse halkla da konuştuğu vaki. Hı hı. Yani mesela gözüne takılan bir olay olduğu zaman muhafızlarını, bakın orada muhafızlar var. Muhafızlarını gönderip onları yanına çağırdığını biliyoruz.
Hı hı. Böyle örnekler var mı?
Var, var tabii. Yani hatta valide sultanın mesela özellikle Hatice Terhan Sultan için bunu görüyoruz. Bazen esnaftan ve halktan şikayetçi olanların tahtarevana kadar gelip valide sultana bu dertlerini, şikayetlerini aktardıklarını bazı kaynaklardan öğreniyoruz. Demek ki her zaman da tedbirli kıyafetle çıkmıyor. Hı hı. Yani belli bir
kişiliği. İlgi,
bir de bu da burada şöyle bir hava da vardır. Kamuoyuna şöyle bir imaj veriliyor. Yani saray sizin derdinizle alakalı. Bilgane değil. Çünkü halkın her zaman şikayet ettiği şudur. Biz sıkıntı içindeyiz.
Ya kendi yağımıza kaldık.
İdareciler hiçbir şeyden haberi yok. Hı hı. Bu kötü bir motivasyondur. Bu motivasyonu yıkmak için sarayın aldığı tedbirlerden birisiydi bu. Yani halkın meselelerine vakıfız. Padişahlar da yapardı bunu. Gerek bazen resim elbiseleriyle gerek mütenekkere halkın içinde dolaştığı vaki olurdu. Halkta bu imaj devamlı vardır. Hı hı.
Yani bizi kolluyorlar,
saray bizi kolluyor, gözetiyor. Evet, hı hı. Bu çok mühimdir. Yani cemiyet barışının sağlanmasında, halkla idarecilerin barışık olmasında bu havanın çok önemi vardır. Eğer halk, idareciler bizi unuttu dedikleri zaman o cemiyette her türlü menfi hadise ya zemin hazırlanmış
İltifa
olur.
İltifa farkı olmayacak.
Olmayacak, evet.
Peki tekrar İstanbul sokaklarına dönelim. Tanzimat'tan sonra özellikle İstanbul içinde kalabalıklaşan bir hayvan ve araç sayısından
oldu,
bahsediliyor.
Evet, oldu.
Peki bu düzene nasıl yansıdı?
Düzene yansıdı çünkü İstanbul'da trafik problemi ile karşılaşıldı. Evet, hı, araba sayısı fazla değil henüz. Daha tramvaylar yeni atlı tramvaylar 60'lı yıllarda işlemeye başlıyor İstanbul'da da elektrikli atlı tramvaylar var. Fakat bunlar da kifayetli değil. Belli yerlere ancak gidip geliyor. Şehrin içinde arabalar, tramvaylar, atlar. İşte onun üzerine Tanzimat ricali İstanbul'da bir köklü düzenleme yapmak istiyor. İstanbul sokaklarını, caddelerini nizamlamak. İstanbul'da bir Nazım planı yapılıyor. Ahmet Vefik Paşa, Kecicizade Fuat Paşa o zaman sadrazam. İstanbul'da dar sokakların açılması, yangın yerlerinin iskanı açılması, caddelerin açılması, bunların birbirine bağlanması ile ilgili projeler yapıyorlar. Mesela meşhur divan yolu denilen o Babali Caddesi, Kecicizade Fuat Paşa zamanında açılmıştır. Orası bir arabanın geçebileceği bir yoldu. Bugün 3-4 arabanın yan yana geçebileceği kadar genişlemiştir.
Nasıl açılıyor yollar? Etrafında eserler mi var?
Efendim
binalar?
Sadrazam arabasına biniyor, yürüyor. Yoldan aldığı yerde yıkın diyor. Hemen yanındaki ustalar oradaki binayı yıkıyor, bedelini sahibine ödüyor.
böyle bir pratik yol
pratik
var.
Pratik bir çözüm, evet.
Yani mahkemeye verelim, onu yapalım, hayır, bunu yapalım.
Hayır,
yok.
Yok, başka türlü yürümüyor çünkü bu gibi şeyler bürokratik şeylerdir. Halk da zaten bezmiş. Yani bir de bunda yangınlarla alakalı bir endişe de var. Yangın, artık tulumba teşkilatı kurulmuş. Tulumbaların giremediği, çıkamadığı yerler var ya, o yangına terk etmek demek. Onun için halk da buna razı olmuş, meyillenmiş. Yani bu nizam kurulsun istemiş. Ve İstanbul'da büyük caddeler, meydanlar hep Keçecizade Fuat Paşa zamanında açılmaya başlanmış. Ölçü aynısını Bursa'da Ahmet Vefik Paşa valiyken yaptı. O da arabasına binermiş, sür dermiş şu sokağa, sokağa girermiş. Sokak çıkmazsa veya darsa yık dermiş önüne geleni, sokağa diğer sokakla bağlarmış. Ve çıkmaz sokakları daha önce anlatmıştık. Hı hı. Osmanlı sosyal hayatının çok önemli bir yeri olan çıkmaz sokaklar işte bu tanzimattan sonra yavaş yavaş yavaş açılarak normal sokak haline dönüştürülmüştür. Ama yine de çıkmaz sokak olarak kalan, artık tabiat sebebiyle kale vardır, dağ vardır, deniz vardır. O sebeple çıkmaz sokak olarak kalanlar hala var. İşte o günlerin hatırasıdır. Tabii böyle bir trafik, bu sokakların açılmasıyla trafik normale dönmüştür. Fakat artık Boğaz şenlenmiştir, Galata yakası şenlenmiştir, köprüler yapılmıştır. Önce Sultan Mahmut Köprüsü yapılmıştır, Hayratiye Köprüsü, bugünün Kapanı Köprüsü deniyor. Arkasından Valide Sultan, Sultan Mecid zamanında Bezmialem Valide Sultan'ın yaptırdığı Galata Köprüsü yapılmıştır. O iki köprü artık Galata yakasını bağlamıştır sur içine. Şey artmıştır İstanbul için sirkülasyon ve bu arabalar gerek özellikle artık koçular terk edilmiştir. Talikalar, Beykoz falan öyle kenarlarda veya Kızıl Toprak Fener Yolu gibi sayfiyelerde kalmıştır. Şehrin içinde artık landonlar ve faytonlar vardır ve kupa arabaları vardır. Yeşilköy, Bakırköy gibi sayfiyelerde sayfiyelerde bugün adada kullanılan hasırlı fayton, ada faytonu derlerdi bunlara. Hasırlı faytonlar vardı. Sonra buralardan faytonlar kalkınca onlar adaya inhisar etti. Adadaki at arabaları fayton değildir. Onlara ada faytonu deniyor. Hasırlı bir araba o. Ama faytona benzediği için fayton deniyor. Bugün de zaten at arabaları sadece adalarda kaldı. Anadolu'da da İzmir'de, eskiden Eskişehir'de vardı, şimdi İzmir'de var zannediyorum. Benim çocukluğumda pek çok Anadolu şehrinde otomobil bu kadar yaygın değildi. Normal nakliyat faytonlarla yapılırdı. Özellikle hanımlar faytonla bir yerden bir yere giderdi. Çünkü eskiden hanımların çoğu arabaya binemezlerdi. Tutardı araba, alışmamışlar. Faytonla gider. Ben bu devre yetiştim. Fakat şimdi hayretle görüyorum ki hiçbir Anadolu şehrinde bir fayton kalmamış.
Ne yazık ki.
Araba da yük arabalarını inhisar etti. O da kasabalarda kaldı. Artık küçük şehirlerde de yok. Kasabalarda bu şeyler var. Yük arabaları var, at arabaları var.
Yine sormak istediğim bir şey var. Yollar genişleyince, araçlar artınca, yaya trafiği artınca yollardan da şimdi köprülerden alındığı gibi para alınması gündeme gelmiş.
Evet.
Bununla ilgili hem çok tatlı hikayeler var hem de belki gereğiyle ilgili söyleyeceklerimiz var. Neden yapılmış bu özellikle Galata Köprüsü'nde?
Şimdi önce arabalardan bir vergi alınmaya kalkıldı, at arabalarından. Fakat bu sonra mevzu şey olmadı. Yürürlüğe sokulamadı. Çünkü vergi alınacak kimseler zaten devlet ricali. Yani arabaların çoğu, hususi arabalar devlet ricalinde var. Onun dışında gariban arabacılar zaten bu vergiyi veremez. Bu kalktı. Galata Köprüsü tabii o zamanlar parayla yapılmış bir işletmedir. Eskiden nasıl ki kayıklara binen adam karşıya geçmek için bir para veriyorsa, bu köprüyü de yaptık, bu kadar masraf ettik, hazineye bir gelir olsun diye zannediyorum 5 paradır o geçiş ücreti. Kapıda şeyler var. Önce seyyar, sonra kulübe şeklinde para toplarlardı.
Kapısı var.
Kapısı var tabii. Orada hayır, şöyle.
Yani giriş.
Girişin kenarında bir kulübe var.
Şimdiki
kulübede bir biletçi duruyor.
Turnikeler gibi.
Turnikeler gibi. Yani adam yine yürüse yürür ama arkasından koşuyorlar, yakalıyorlar, gel falan diyorlar. O bekçiler, biletçiler öyle sıradan adamlar değil. Yani belediyenin kararı.
Özel seçilmiş.
Odayı adamlar tabii. Yap onu yap. Bir de İstanbul halkı uysaldır. Bakma şimdiki duruma göre kıyaslamayın. Yani nazik insanlardır. Yani onu vermeden geçmek zul kabul edilirdi o zamanki insanlar için. Hatta bunlar gibi hikaye anlatırlar. İsmini unuttum şimdi, bir ağa. Bu köprü parasını vermemek için ta Karadeniz'i dolaşmış.
Aa, bir meşhur hikaye,
bir anlatırlardı.
Roman.
Onu sonradan Jules Verne, hatta bir yabancı roman, Fransız roman haline getirdi. Olmuş bir olay diye anlatırlar. Veya bir inatçı bir insanın mizacına uygun bir olaydır, onu romanlaştırmış diye anlatırlar. Böyle bazı hadiseler de oldu. Aynı şey bir ara bu köprüde de gündeme geldi. Boğaz Köprüsü'nde kaldıralım kaldırmayalım para yine kalması muvaffuk görüldü. Çünkü hazineye iyi para getiriliyor. Galata Köprüsü'nün parası ise yakın zamana kadar alınıyordu.
Yakın zamana.
Ben yetişmedim tabii de 40'lı yıllarda belki vardı.
Çekilmiş fotoğraflar
var. Biletçiler var. Önde kulüpseleri var. Şimdi bunu vermek, hatta o gece saat 12'de kaldırılacak. İlan ediliyor. Galata geçiş köprüsü derlerdi. Galata Köprüsü kimse demez. Onun köprüydü. Köprü geçiş, bütün vapurlar oradan kalkardı. Merkez orasıydı, şey merkezi, ulaşım merkezi.
Liman.
Liman, her şey orasıydı. Köprü. Şimdi bekledi herkes. Saat 12 olsun da bedava geçelim. Saat herkesini bekliyor. Bu tarafta da karşı Karaköy tarafında da var. Bekliyorlar. Hatta Galata Köprüsü müstakil bir program bile yapabiliriz. Onun çok çünkü şeyleri var, öyle hikayeleri, maceraları var. Şimdi adamlar bekliyorlar. Saat 12 olsun da bedava geçelim. O sırada birisi geliyor. Karşıdan karşıya geçecek. Ya dur diyorlar. 5 dakika kaldı diyorlar. Bedava olacak. Hayır. Diyor. O da başka bir inatçı. Parasını veriyor. 5 parasını. Karşıya geçiyor.
Bekleme.
Engellemeye falan çalışıyor. Dinlemiyor. Saat 12 oldum. Haydi oraya gidenler, gelenler, gidenler, gelenler. Ben o fotoğrafını görmüştüm. Böyle hususi 4-5 kere adam demek çok canı yanmış. Köprü parasında.
Her gün içinde çok kullanıyorsa her seferinde.
O gece yine 4-5 kere böyle gidiş gelenler olmuş. Arabacılardan bahsettik. Arabacılardan bahsetmesek olmaz. Süremiz var mı?
Var. Buyurun.
Şimdi araba deyince arabacı lazım. Ha bir de Poloneski arabalarından bahsedeyim. Şimdi sayfiye arabalarının en güzellerinden birisi Poloneski arabaları. Poloneski'de bir Beykoz arkasında bir köy var malum. Buraya Polonya göçmenleri yerleşmiş. Polonya Ruslarla Almanların işgali altındaydı. Ruslar Polonyalılara aman vermiyordu. Macaristan'a da Almanlar aman vermiyordu. Buradaki hürriyetçiler canlarını kurtarmak için Osmanlılara sığınıyorlardı. O zaman şimdiki Amerika gibi hürriyetçilerin sığındığı yer Osmanlı Devleti'ydi. Bunu da belki çok kimse bilmez ve belki de inanmak istemez.
Yani irtica ediyorlardı.
Tabii irtica ediyorlardı. Bizi kurtarın diyorlardı. Rusların, Almanların elinden bize aman vermiyorlar. Biz hürriyetperveriz, vatanseveriz veya işte dinimizden dolayı bize baskı yapılıyor diye Osmanlı ülkesine sığınıyorlardı. Osmanlılar bunları iade etmiyordu en zor zamanında bile. İşte Polonya'dan gelenler Poloneski'ye yerleştiler. Poloneski ülkemizde ilk defa pansiyonculuğu yerleştirmiş olan köydür. Çok güzel bir sayfiye yeridir. Hala da devam ediyor. Polonyalı az kaldı ama hala adı kaldı. Polonez Polonyalı demektir. Türkler onlar aslında Lehli. Lehistan olanlar Lehli derdi ama onlar kendilerine öyle diyorlar. Şimdi oraya gidenler olurdu. Beykoz'dan. Şimdi Paşabahçe'den. Paşabahçe'nin arkasında çünkü orası. Şimdi Cuma gecesinden yani Cuma tatil ya. Cuma günü herkes oraya meseleye gelecek. Perşembe gecesi arabacılar gelirlerdi Paşabahçe'ye. Kolay bir şey değil. Geceden geliyorlar. Orada yatarlar arabalarında. Sabahleyin vapurlarla gelenleri alırlar, Poloneski'ye götürürler. Akşam tekrar Paşabahçe iskelesine getirirlerdi. Mesire arabacıları.
Ciddi bir ticaret.
Çok ciddi bir ticaret. Tabii onu öyle geçinirlerdi. Haftada bir şey harman. Bu arabalar koçular gibi. Kimisi öküzler çekiyor, kimisi atlar. Hatta merkeplerin çektiği bile vardı. Artık köylünün nesi varsa. Bir at arabası düşünün. Üstü kapalı, tenteleri var. Fakat oturanlar içeriye doğru değil, dışarıya doğru ayaklarını sallandırıyorlar. Yani mesela 3 kişi sağa 3 kişi sola oturuyor ama dışa doğru oturuyorlar.
Biri deniz görüyor, birisi dağ görüyor gibi.
Mesela ayaklarını sallandırıyorlar, öyle gidiyorlar. İçe doğru değil.
Birbirlerini görmüyorlar.
Görmüyorlar. Tam bir dolmuş arabası gibi bir araba. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Şimdi bir de arabacılardan bahsedelim. İstanbul esnafının her birisi ayrı tipte, hususiyette insanlardı. Berber terziye benzemezdi. Marangoz bilmem ayakkabıcıya benzemezdi. Her birinin kendine has hususiyetleri vardı. Bu daha ziyade o işin mahiyetinden kaynaklanıyor. O iş yapanların memleketinden kaynaklanıyor. İstanbul arabacıları umumiyetle Kavadayı, Külhanbeyi, İri Yarı tipte adamlardı.
Nereden gelirler daha çok?
Umumiyetle Bulgaristan'ın Şumunu ve havalesinden gelirlerdi. Buralar Deli Orman diye bilinen yerlerdir. Deli Orman güreşçileri meşhur olan bir yerdir. Dağlık bir yer olduğu için uzun boylu, iri yarı kimseler buradan yetişir. Umumiyetle Şumunulu'ydiler. Bu adamlar böyle Kabadayı Külhanbey olmakla beraber çok da yakışıklı olurlardı. Yani İstanbul arabacılarının Kabadayılıkları, Külhanbeylikleri, hatta kavgacılıkları, hır çıkarmaları, bir de yakışıklıları meşhurdu.
Yakışıklı kıyafetleri da olurlardı, öyle mi?
Şimdi bir de esnaf nizamnamesi var. Daha doğrusu İhtisap Ağası nizamnaması ve belediye nizamnamesi çıkmış Sultan Mahmut zamanında. Arabacı esnafını düzenliyor. Diyor ki, arabacı diyor mutlaka bir kişi olacak. Yanına çırak namıyla hiç kimseyi almayacak diyor. Arabanın önünde oturacak. Sağında solunda gitmeyecek. Arkasında zinhar gitmeyecek. Çünkü içinde kadınlar oturabilir. Onlara bakabilir. Kadınları rahatsız edebilir. Şu kıyafeti giyecek. Bu kıyafeti giyecek. Cezayir kesimi giymeyecek. Onların kıyafetleri şuydu. Mavi cepken yazın kışın kollu salta. Altında mavi potur. Yani şalvar pantolon arası bir şey. Dizlik rugan çizme. Altta. Başta kırmızı fes. İnce abani yani sarı simli sarık sararlardı. Şimdi zaten yakışıklı ve iri yarı adamlar, babayiğit adamlar. Kıyafet de çok güzel bir kıyafet. İşliğiyle, mintanıyla falan. Bu arabacılara çok gönül verenler olurdu.
Dolu dolu bir görüntü yani.
Evet böyle. Yani çok ihtişamlı çok bir görüntü. Yani bu arabacılar belediye nizamnamesine bile girmiş, yani düzenlenmiş her şeysi. Şimdi konaklarda özellikle bu arabacıların konağa arabacı olarak girip paşa kızıyla evlenen, paşaya damat olanlar vardı veya dul paşa hanımları alanlar vardı. Hatta meşhur bir hikaye vardır. Vaktiyle Peruz isminde bir Rum şarkıcı vardı. Çok meşhur kantocuydu. Ecnebi kumpanyalarında kanto söylerdi. Peruz 17-18 yaşlarında güzel bir hanım. Çok canlar yaktığı söylenirdi, güzel. Fakat kimseye pas vermediği söylenirdi. Bu bir arabacıya aşık oluyor. Mestan isminde. Oğlan 19-20 yaşlarında Şumlulu. Çok yakışıklı bir oğlan. Hatta onun için şiirler bile yazılmış o Mestan için. Böyle aşık olanlar tarafından. Peruz buna aşık olmuş. Ve ondan sonra benim çocukluğumda çok duyduğum, şimdi rastlamadığım meşhur bir arabacı kantosu vardır. Arabacı, arabacı, işte sana ben kiracı. Arabacı da arabayı sür. Nereye? Kağıthaneye. De, haydin de tıngır mıngır, yallah yallah. Haydin de şıngır mıngır, yallah yallah. Böyle uzun gidiyor. Arabayı sür gidelim, Üsküdar'da biz inelim. Böyle uzun bir kanto. Peruz bu şey için, Mestan için bu kantoyu söylüyor. Ama olduğu zaman söylüyor. Tiyatroya geliyor, Mestan'ı gördüğü zaman kendinden geçiyor. Peruz mest oluyor. Bu tangoyu söylüyor. Bir gün gene ne olduysa bu tangoyu söylüyor fakat dayanamıyor. Mestan karşı başlıyor ağlamaya ve kaçıyor sahneden. Kaçınca bir izdiham tiyatroda bir şey mi oldu, yangın mı oldu? Zaten eski kantocular şeye çıktığı zaman sahneye deprem olur zannederlermiş. Yani bir göz çakıp da sevdalı her gece, bir gül takıp da sevdalı her gece saçlarına, çıktı mı deprem sanırdın kara kız kantosuna diye. Şamram Hanım varmış. Kantoya çıktığı zaman deprem oluyor zannederlermiş.
Alkışlar,
izdiham. O da tabii kantoda da biraz hareket var. Neyse şimdi bu Mestan'a yanık ama Mestan ona yanık değil.
Eyvah.
Mestan bir karşınız. Paşanın arabacısı. Paşa kızına aşık oluyor. Paşa kızı Mestan'a diyor ki beni kaçır diyor. Babam nasıl, ben sonra gider paşa babama ağlarım inlerim affettiririm diyor. Biraz da mücevherleri var. Onları da alıyor. Babam bizi affederse ne ala? Affetmesin, mücevherlerini bizi ölene kadar geçindirir diyor. Mestan da iri yarılar biraz da saf olurlar. İnanıyor. Şimdi hanımlar eskiden beri böyle maço dedikleri kabadayı tipli erkekleri beğenirler. Fakat onlar da hiç onlara gün göstermezler. Böyle kadınsı bulurlar. Böyle biraz böyle nazik kibar erkekleri. Fakat şimdi gene onlar moda oldu. Bu Leonardo DiCaprio'lardan sonra, Hugh Grant'lardan sonra gene bu
şehrin metro erkekleri
onlar. Evet. Onlar gene şeye rağbete bindi. Fakat eskiden beri hanımların böyle kabadayı, külhan beyi tavırlı erkekleri, erkeksi bulup onlara aşık oldukları vakidir. Fakat bunların %99'u da mutlu olmamışlardır. Ama bu hep böyle devam etmiştir.
Hanımlar da genetik bir eksiklik.
Hanımlar da bunu fark. Şimdi bu arabacı da böyle muhtemelen kızcağız buna vuruluyor. Halbuki paşa kızı seni kimler alır?
Evet.
Şimdi bunlar kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Tabii kızın gidip de babasını affettirmeye falan fırsat kalmadan yakalanıyorlar. Kızı babasına teslim ediyorlar. Sonra ne oldu bilmiyoruz. Mestan'ı da karakola götürüyorlar. Sen diyorlar ne haddini bilmez adamsın. Bunu bir güzel karakolda okşuyorlar. Fakat sonu iyi olmuyor. Mestan sanıldığı kadar babayı çıkmıyor.
Eyvah.
Tabii hastaneye kaldırıyorlar. Kan kusmaya başlıyor. Ve aha, hastanede ölüyor.
Ama şimdi bunda Mestan'ı suçlamayalım. Türk polisinin
o zaman yani biraz o zamanki işte paşa kız da kaçtı ya. Şimdi Türklerin emniyet verdiği suçlar vardır. Mestan hırsızlık yapsa bu kadar olmaz. Adam öldürse bu kadar olmaz. Fakat bu kız kaçırma, cinsi suçlar şart toplumlarında çok mühimdir. Paşa kız ne demek kadın
kaçırmak?
Ama kız
kendi kaçmış canım, Mestan'ın üstüne çok gidilmiş bence.
İşte doğru, haklısınız. Fakat o da yani haddini bilseydi falan demişlerdir. Yani sen paşa kızı nasıl kaçırırsın? O zamanın telakkileri bu.
O bir cahillik etmiş.
Cahillik etmiş. Yani, sen nasıl? Ne olacak? Bütün. Bunun da örneklerini çok gördük. Mutlu da olurlardı muhtemelen. O zamanlar insanlar arasındaki yani farklar o kadar azdı ki. Bir Mestan da, çünkü Osmanlılar'da zaten paşalar, beyler hep hattan gelme kimselerdir. Hı. Yani İkbal'i kendisine gülmüşse yarın gün o da Mestan Paşa olabilirdi. Ama ne çare ki İkbal ona gülmemiş. Hı hı. Ve sonunda bu hikaye böyle feci bir şekilde sonuçlanmış.
Mestan kayıp mı yani?
Mestan ölmüş. Mestan ölmüş. Kızını bir türkü vardı ondan ilgili fakat hiç aklıma gelmiyor şimdi. Hiçbir mısra bile aklıma gelmiyor. Bu Mestan'a yakılmış.
Eyvah. Sonrasında.
Sonrasında Mestan'a yakılmış. Fakat şu anda hiç aklıma gelmedi. Onu söylesem belki.
Muhtemelen dramını anlatan.
Tabii tabii dramatik bir şey. O Üsküdar Beykoz şairlerinden birisi yakmış onu. Bir Mestan'ı seven başka bir hanımın ağzından Beykozlu şairlerden birisi yakmış bir halk. O zaman Beykoz köyü tabii halk şairleri var. Bir şiirdi. Ben onu hatırımdaydı ama şimdi unutmuşum.
Biz tekrar döneceğiz sohbete elbette. Hem eğlenceli hem de tabii sosyolojik açıdan bilgilendirici bir sohbet bu. Siz gülüp geçtiğimize bakmayın, altında ciddi tarih dersleri var. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Paşan Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi tabii Mestan karakteriyle aslında İstanbul'daki arabacıları da belki biraz değerlendiriyoruz. Mutlaka gönül hikayeleri olmuştur. Özellikle aynı arabacıyı seçen ev halkı ya da genç kızlar, işte o yoksa binmeyenler, sayfiyeye özellikle gidenler. Acaba şey de yaparlar mıydı bunlar, böyle bir küçük arabuluculuk falan?
Şimdi bu arabacılar, hatta bazı konakların arabacıları vardı. Yani o arabacının geldiğini götürdüğünü isterlerdi. Ve bazı paşa kızlarının falan, böyle konak kızlarının ayar yapıp sayfiyeye bizi mesela o arabacı götürsün gibi böyle şeyler yaptıkları olurdu. Yani şimdi bu arabulucukları yapan başka bir esnaf grubu var. Bohçacılar. Konak halkı pazara çarşıya çıkmaz. Yani bu arabalarla zannedilmesin ki eskiden İstanbul halkı hanımları böyle pazara çarşıya gidiyorlar. Hayır.
Ev ziyareti.
Umumiyetle ev ziyareti ve mesire. Mesireye gidiştir ekseriya.
Şimdi İstanbul halkı niye mesireye gider hiç anlamam. Çünkü zaten aşağı yukarı bahçeli evlerdeler.
Ama o zaman onlar için o da sıkıcı. Bir hava değişikliği isterler.
Tebdili mekan eğilelim.
Tebdili mekan eğilelim. Yani ev bahçe hep aynı insanları görüyoruz, hep aynı şeyleri görüyoruz derler. Yani bir hamam bir de mesire onlar için en büyük bir değişikliktir. Mesire içinde en çok gittikleri işte Çırpıcı Çayırı'dır, Veli Efendi. Efendim Kağıthane bu taraftakilerin. Karşıdakileri Beykoz Çayırı'na giderler, Hünkar Çayırı'na giderler. Yani Göksu'ya giderler falan. Yani kaç tarafta oturanlar? Buraya neyle gidecekler? Arabayla giderler. İşte bu kupa arabaları. Kupa arabaları daha ziyade şehir içinde de koça arabaları ekseriya, tarikalar bunun için. Biçilmez kaftan. Landolar, faytonlarla mesireye gidenler nadirdir. Yani o filmlerde falan ben görüyorum ama o çok yaygın değildi. İstanbul halkı neyi, nerede, nasıl yapacağını iyi bilirdi. Hangi lafı nerede edeceğiz? Hangi kıyafeti nerede giyeceğiz? Hangi arabaya nerede bineceğiz? Onu İstanbul halkı iyi bilirdi. Hiçbir zaman karıştırmazdı. O eski filmlerde falan ben bazen görüyorum, sanat yönetmenleri çok cahilmiş. Yani hiç giyilmeyecek yere bir kıyafet konuşulmayacak, o mümkün değil. O her şeyi o İstanbul halkının çok önem verdiği bir şeydi o.
Zaten bir İstanbul programı yaparsam sanat yönetmenimle tanıştırayım sizi.
İstanbul bambaşka bir şey. Ben her zaman onu söylemeye, ifade etmeye çalışıyorum. Rafine zevkin, nezaketin, terbiyenin, estetik zevklerin biriktiği, örnek alındığı bir şehirdi. Bütün dünyaya buradan yayıldığı bir şehirdir. Evet. Mesela o arabaların Avrupa'ya yayılması da İstanbul'dan olmuştur. Avrupa'da doğru dürüst araba yoktu. Avrupa'da doğru dürüst şehir yoktu. Şimdi çok kimse inanmayacak ama Londralar, Parisler, Alman şehri zaten hiç yoktu. Hep sonra kurulmuş şehirlerdir. Yani Osmanlılardan örnek alınarak kurulmuş şehirlerdir. Özellikle İstanbul'dan örnek alınarak kurulmuş şehirlerdir. Yani bir şehirde kasabaya benzerdi en iyisi. Londra bir kasabaydı mesela. Hiçbir taş olmayan samanlar, hayvanların sokaklarda gezdiği, domuzların, koyunların, tavukların, salgın hastalıkların kolu gezdiği 30 bin nüfuslu bir kasabaydı.
Zaten salgın hastalıkların bu kadar çok olması tabii. Oradaki şehircilikle ilgili olmadığı az çok bilgi veriyor bize.
Yani onun için bu arabalar da oradan çıktı. Fakat Avrupa'da araba bir statü alametiydi. Yani onun için çok süslerlerdi arabaları. İşte Papa'nın arabası şimdi hala var. Mesela diğer kral arabalarında krallık törenlerinde, koronasyonlarda bir kral çerçevesi var. Her tarafı altınlarla kaplı. Osmanlı padişahı kraliçeden çok daha ihtişamlıydı zamanında ama Osmanlı padişahının bindiği araba kraliçenin bindiği araba kadar ihtişamlı değildi. Sadeliğe önem vermişler. Topkapı Sarayı'nı gezenler görürler. Padişah kıyafetlerinde bile bir sadelik vardır. Diyeceksiniz o kaftan. Onlar özel günler için giyilen kaftanlar.
Yani günlük hayatta onlar giyinmiyor.
Hayır, onlar giyinmez. Sadelik hakimdir. Sarıklarda, kavuklarda, kıyafetlerde, yemede, içmede hep bir sadelik. Ama bu sadeliğin içinde zevk, estetik, onu hiçbir zaman ondan vazgeçmemişler. İki şeyden vazgeçmemişler. Estetikten, güzellikten vazgeçmemişler. Bir de teşrifattan vazgeçmemişler. Yani herkes haddini bilmeli.
Şimdi onu bürokrasi deyip biraz reddediyoruz ama...
Bürokrasinin müspet tarafı var, menfi tarafı var. Bürokrasinin menfi tarafı halkın işlerini sürüncemede bırakıldığı, devlet işlerini sürüncemede bırakıldığı, pragmatik, faydacı telakkilerin ön planda olduğu bir bürokrasi. Bunu elbette herkes reddeder. Ama bürokrasinin bir teşrifat, protokol kısmı vardır ki o her şeyin yerli yerince yapılması demektir. Hiçbir şeyin eksik bırakılmaması demektir. Bu herkesin statüsünü, mevkiini bilmesi, ona göre konuşması ve hareket etmesi demektir. Bu da toplumdaki dişlilerin rahat pratik dönmesini sağlar. Aksi takdirde dişlep aynı yere veya zıt yere dönerse iş yürümez. Yani teşrifat bunu sağlıyor. Yoksa o bugünkü anlanılan manada bürokrasi değil.
Evet.
O onu tabii dediğiniz gibi insanlar onu anlıyor ama protokol kaideleri. Bu insanların mutlu olmalarını, rahat huzurlu olmalarını, nerede nasıl davranacaklarını önceden bilerek tedirgin olmamalarını temin ediyor. Osmanlı'da bu esastı. Çok esastı bu teşrifat meselesi. Bir de hayatlarında zevki ön planda almaları. Ama sadeliğin içinde bir zevk. Hiçbir zaman ya bu da onu versin dememiş. Yemekte ya bu da olmayı versin dememiş. Hayatta hayatı kara kara yaşamışlar. Hayatın çeşitli safhalarını birbirine karıştırmamışlar. Yokluk zamanında yokluk içinde yaşamış. Bolluk zamanında bolluk içinde yaşamış. Yani onun için Osmanlı halkında cimrilik, müsriflik öyle bir şey yoktur. Hep bulunduğu zamanı en güzel şekilde yaşamak. Her bakımdan ama. Ahlaki bakımdan, dini bakımdan olduğu gibi. Dünya nimetlerine istifade bakımından da böyle.
Çok da aceleleri yokmuş.
Hayır, zaten işte arabalardan açıldı da koçu arabası, öküzün çektiği araba ne kadar gider ki? Ne kadar süratle gider ki? Yürüse yanında daha çabuk gider. Ama işte acelesi yok eskinin. Şark insanın acelesi yoktur. Çünkü zamanı o zaten bellidir. Her zamanla rehin edilmiştir. Hayatı böyle süratle yaşamamış. Buna rağmen yine ömründe defalarca Avusturya'ya sefere gidip oradan Yemen'e giden adamlar vardır. Ömrü hayatında bulunduğu şehirden çıkmayan zamanımızda insanlar var bu acele yaşanan hayatta. Osmanlılar da ömründe iki kere Avusturya'ya, iki kere de Yemen'e gitmiş adamlar da çoktu.
Onun dışında
teknoloji
ve bilim açısından da bakıldığında bu kadar telaşsız hayat içinde pek çok yenilik var.
Yapıda elbette, elbette. Onun için bu arabaların hafif, hani demişler ya Kızılderililer bu uçak neye yarar? Bir aylık yolu bir saatte alırlar demiş. Peki geri kalan zamanda ne yapar demiş Kızılderili. Onun için telakki o. Bir ayda gideceğiz, bir ayda gidiliyor. Bir de elle gelen düğün bayram. Her şey ona göre ayarlanıyor. Ev gezmeleri mesela mutlaka gece yatılıdır. Dolayısıyla akşam haydi koştuk koştuk trafiğe yakalanmadan dönelim öyle bir şey söz konusu değil. Hanımlar sabahtan giderler ev oturmasına, gece orada kalırlar, ertesi gün akşam dönerler. Ama bu her gün olmaz da bu ev yatı arada bir olur, haftada bir, 15'te bir olur.
Tabii konuşulacak hepsi birbiriyle o kadar bağlı. Kadın oraya giderken evde çocuklarıyla ilgilenen birisi var nasıl
olsa. Var hizmetkarı var veya çocuklar da yanında gidiyor, hizmetkarlar da beraber gidiyor. Gittiği yerde zaten onu ağırlayabilecek bir ev düzeni var, kapasitesi var. Yani gittiği yerde eyvah... 5-6 kişilik bir aile, 7-8 kişilik... Bugün 2 kişilik bir aile birine kalmaya gelse... 2 ayda bir pabuca giriyor. Eskiden bunu yedirmek, yatırmak... Onların gönüllerini eylemek de bir meseledir.
Evet.
Çocukların gönlünü eylemek çok zordur. Babaannem derdi ki... 100 tane hanım misafir gelsin... Bir tane erkek gelmesin. Hanımı ağırlamak kolaydır, erkeği ağırlamak zordur. 100 tane erkek misafir gelsin razıyım... Bir tane çocuk gelmesin.
O daha da
100 erkeğe bedel derdi çocuğu eylemek. Çünkü çocuğun bahçe ister... içeri ister, dışarıda oynamak ister... Ama eski evlerde... Bunların hepsi ayarlanıyordu. Onun için kimsenin acelesi yoktu. Koçularına binerlerdi. Tin tin tin tin koçuda sohbet ederek, konuşarak gayet rahat bir şekilde gidecekleri yerlere kadar giderlerdi. Yorulmasın hanımlar diye. Ayakkabılar da süslüdür. Hep güderiden, ipekten. Ayakkabılar İstanbul sokaklarında eskir. Kıyafetin tamamlayıcısıydı ayakkabı.